Ayrım 3, Yaşam ve Yazgı 2. Kitap, Vasili Grossman, sayfa 29, 5. Bölüm. Odayı toplama işini bitiren Yevgenya Nikolayevna durumdan memnun, işte hepsi tamam diye düşündü. Sanki hem yatağın düzeltildiği, yastığın da buruşuk olmadığı odada, hem de Yevgenya Nikolayevna'nın ruhunda aynı anda düzen kurulmuştu. Ama yatağın başucunda kül kalmadığında ve son izmarit etajerin kenarında toplandığında, Jenya kendini kandırmaya çalıştığını ve bu dünyada Novikov'dan başka hiçbir şeye gerek duymadığını anladı. Yaşamında olanları Sofya Osipovna'ya anlatmak istedi. Annesine ya da kız kardeşine değil, özellikle ona. Bunu neden özellikle Sofya Osipovna ile konuşmak istediğini şöyle böyle anlıyordu. ''Ah Sonechka, Sonechka, Levintoncuğum'' dedi yüksek sesle. Sonra Marusya'yı düşündü. Novikovsuz yaşayamayacağını anlıyordu. Elini umutsuzlukla masaya vurdu. Sonra ''Lanet olsun, hiç kimseye ihtiyacım yok'' dedi ve biraz önce Novikov'un kaputunun asılı olduğu yerin önünde diz çöküp ''Hayatta kal'' dedi. ''Bundan sonra tam bir maskaralık, ben ne edepsiz bir karıyım'' diye düşündü. Bile bile kendine acı çektirmeye başladı. Ne kadın ne erkek, alçak ve alaycı bir yaratık adına kendi kendiyle sessiz bir konuşma yapıyordu. Hanımefendinin erkeksiz belli ki canı sıkıldı. Şımarıklık yapmaya alıştı. Hem de bunlar en güzel yılları. Birini terk etti tabii. Krimov'u kim ister? Onu partiden atmak niyetindeler. Oysa şimdi kolordu komutanının karısı olacak. Ne erkek ama. Her kadın özler öylesine. Bakalım onu nasıl elinde tutacaksın? Kendini kaptırdın değil mi? Kah öldürüldü mü, kah 19'unda bir telefoncu kız mı buldu diye artık geceleri uykun kaçacak. Belli dedi alaycı ve edepsiz bir yaratık ve Jen yanında bilmediği bir düşünceyi ekledi. Boş ver, boş ver, yakında ona koşarsın. Krimov'u sevmekten neden vazgeçmişti anlamıyordu. Burada ise bir şey anlaması gerekmiyordu, mutluydu. Birden Krimov'un onun mutluluğuna engel olduğunu düşündü. Krimov sürekli olarak Novikov'la onun arasında duruyor, sevincini zehir ediyordu. Yaşamını mahvetmeye devam ediyordu. Jenya neden sürekli acı çekmek zorunda? Bu vicdan azabının sebebi ne? Ne yapsın? Artık sevmiyordu onu. Krimov ondan ne istiyor, neden inatlı onu izliyor? Onun mutlu olma, sevdiği adamı sevme hakkı var. Neden Nikolay Grigoryevich gözünde bu kadar zayıf, çaresiz, şaşkın, yalnız biri olarak canlanıyor? Artık o kadar zayıf değil, artık o kadar iyi değil. Krimov'a karşı bir öfke kaplamıştı Jenya'yı. Hayır hayır, mutluluğunu ona feda etmeyecek. Sert, dar kafalı, kesinlikle bağnaz. Jenya onun insanların çektiği acılara gösterdiği ilgisizliği hiçbir zaman kabul edemedi. Bunların hepsi Jenya'ya, annesine, babasına ne kadar yabancı şeyler. Rusya ve Ukrayna'nın köylerinde on binlerce kadın ve çocuğun açlıktan korkunç acılar içinde öldüğü yıllarda Krimov, kulaklara merhamet edilmez diyordu. Yagoda ve Yezhov döneminde suçu olmayanlar hapse atılmaz diyordu. Aleksandra Vladimirovna 1918 yılında Kamışin'de tüccarların ve mülk sahiplerinin çocuklarıyla birlikte Mavna'ya doldurulup götürüldüğünü ve Volga'ya atılıp boğulduğunu anlattığı zaman, ki onların arasında Marusya'nın liseden kız ve erkek arkadaşları, Minayevler, Gorbunovlar, Kasatkinler, Şaposhnikovlar vardı. Nikolay Grigoryevich sinirlenerek, ''Ne emrederdiniz, devrimimizden nefret edenleri börekle mi besleyelim yani?'' demişti. Jenya neden mutlu olma hakkına sahip değil? Neden acı çekmek, zayıf insanlara hiçbir zaman acımamış bir adama acımak zorunda? Fakat öfkelense de, hırslansa da ruhunun derinlerinde bir yerde haksızlık ettiğini, Nikolay Grigoryevich'in o kadar acımasız biri olmadığını biliyordu. Kuybişev pazarından takas yoluyla aldığı kalın eteği çıkardı ve Stalingrad yangınından kurtulan tek elbisesini, yangın akşamı Stalingrad rıhtımında Novikov'la birlikte Holzunov anıtının önünde dururken sırtında olan yazlık elbisesini giydi. Sürgüne gönderilmeden kısa bir süre önce Jenny Genrihovna'ya eskiden aşık olup olmadığını sormuştu. Jenny Genrihovna utanmış ve şöyle demişti. Evet, altın sarısı, kıvırcık saçlı, mavi gözlü bir çocuğa aşık olmuştum. Kadife ceket giyer, beyaz yaka takardı. 11 yaşındaydım ve onunla tanışmıyordum. Şimdi nerede bu kıvırcık saçlı kadife çocuk? Şimdi nerededir Jenny Genrihovna? Yevgenya Nikolayevna yatağın üstüne oturdu, saate baktı. Bu saatte genellikle Shagorodsky uğrardı ona. Ah, bugün zekice konuşmalar istemiyor. Çabucak paltosunu giydi, eşarbını örttü. Aslında anlamsız bir şeydi yaptı. Tren çoktan gitmişti. İstasyon duvarlarının yanında çuvalların ve bohçaların üstüne oturmuş insanlardan oluşan yığın kımıldanıyordu. Yevgenya Nikolayevna istasyonun dar yollarında dolaştı. Bir kadın ondan ekmek fişi, bir başkası trene binmek için fiş istedi. Bazıları uykulu ve kuşkulu gözlerle onu süzüyorlardı. Birinci yoldan bir yük treni ağır ağır geçti. İstasyonun duvarları titredi. İstasyon pencerelerindeki camlar şıngırdadı. Yüreği titriyormuş gibi geldi. İstasyon parmaklığının yanından üstü açık yük vagonları geçti. Üzerlerinde tanklar vardı. Birden bir mutluluk duygusu sardı Jenya'yı. Tanklar ise hala gidiyordu ve göğüslerinde otomatik silahları, başlarında miğferleriyle Kızıl Ordu askerleri tankların üstünde sanki birer heykel gibi oturuyorlardı. Çocuklar gibi kollarını sallayarak, paltosunun önünü açmış yazlık elbisesine bakarak eve doğru yürüyordu. Akşam güneşi birden sokakları aydınlattı ve tozlu, soğuk kışı bekleyen, öfkeli, kirli kent ağırbaşlı, pembe ve aydınlık göründü. Eve girdi ve Jenya'ya gelen, albayı gündüz koridorda görmüş olan Glafira Dmitriyevna dalkavukça gülümseyerek şöyle dedi. ''Size bir mektup var.'' ''Evet, her şey mutluluğa doğru yön değiştirdi.'' diye düşündü Jenya ve zarfı açtı. Mektup Kazan'dan, annesindendi. İlk satırları okudu ve hafif bir çığlık atıp şaşkın bir halde ''Tolya, Tolya'' dedi. 6. Bölüm. Yeni teorinin temelinde gece sokakta yürürken şıtrumu ansızın hayrete düşüren düşünce yatıyordu. Birkaç haftalık çalışma sürecince çıkardığı denklemler fizikçiler tarafından kabul edilen klasik teorinin geliştirilmesine hiç yaramamış, bu teoriye bir katkı oluşturmamıştı. Tam tersine klasik teori Shtrum tarafından bulunan yeni, geniş çözümde sadece tipik olmayan bir olay olmuştu. Shtrum'un denklemleri her şeyi kapsar gibi görünen bir teoriyi içeriyordu. Shtrum bir süreliğine enstitüye gitmeye ara vermişti. Laboratuvar çalışmasını Sokolov yönetiyordu. Shtrum evden hemen hemen hiç çıkmıyor, odada dolaşıyor, saatlerce masanın başında oturuyordu. Bazı akşamlar tanıdıklarıyla karşılaşmamak için istasyon civarındaki ıssız sokakları seçerek dolaşmaya çıkıyordu. Evdeki yaşamı her zamanki gibiydi. Yemek yiyordu, yıkanıyordu, sofrada şaka yapıyordu, gazeteleri okuyordu. Sovinform Büro'nun bültenini dinliyordu. Durup dururken Nadia'ya çıkışıyordu. Alexandra Vladimirovna'ya fabrikayla ilgili sorular soruyordu. Karısıyla konuşuyordu. Lyudmila Nikolayevna kocasının son günlerde kendisine benzediğini hissediyordu. O da sırf alıştığı için kolay gelen bir yaşama içten katılmaksızın kurulmuş makine gibi alıştığı şeyleri yapıyordu. Fakat bu davranış birliği kocasıyla Lyudmila Nikolayevna'yı yakınlaştırmıyordu. Lyudmila adeta bir görüntü olarak vardı. Her ikisinin de eve karşı içlerindeki yabancılaşmayı, birbirine zıt nedenler, yaşam ve ölüm belirliyordu. Shtrum sonuçlarından kuşku duymuyordu. Böyle bir güven duygusu hiç ona özgü bir şey değildi. Fakat tam da şimdi yaşamı boyunca bulduğu en önemli bilimsel çözümü formüle ettiği bir sırada bu çözümün gerçekliğinden bir kez olsun kuşku duymamıştı. Geniş bir grup fizik olayını yeniden yorumlama olanağı veren denklemler sistemiyle ilgili düşüncenin aklına geldiği dakikalarda nedense kendisine özgü kuşku ve kararsızlığı göstermeden bu düşüncenin doğru olduğunu hissetmişti. Ve şimdi çok karmaşık matematik çalışmasını sonuna vardırırken, düşüncelerinin akışını yeniden kontrol ederken, boş bir sokakta birden aklına gelen bir düşüncenin onu etkilediği dakikalardaki kadar büyük güven duymuyordu. Bazen izlediği yolu anlamaya çalışıyordu. Dışarıdan bakınca her şey oldukça basit görünüyordu. Laboratuvarda yapılan deneylerin teorinin tahminlerini doğrulaması gerekiyordu. Ancak bu olmamıştı. Deney sonucuyla teori arasındaki çelişki doğal olarak deneylerin doğruluğu konusunda kuşku uyandırmıştı. Çok sayıda araştırmacının 10 yıllık çalışmalarına dayanan, sırasında pek çok yeni deney çalışmasına açıklık getirmiş olan teori değişmez görünüyordu. tekrar tekrar yapılan deneyler, nükleer etkileşime giren yüklü parçacıkların uğradığı sapmaların, eskisi gibi teorinin tahminlerine tamamen uymadığını yeniden ve yeniden göstermişti. Deneylerin yanlışlığıyla ölçüm cihazının ve nükleer patlamaların fotoğraflanmasında kullanılan foto emisyonların yetkili olmaması ile ilgili en geniş şekilde yapılan her türden düzeltmeler böylesine büyük tutarsızlıkları açıklayamıyordu. O zaman deney sonuçlarından kuşku duyulmayacağı belli olmuştu ve Strum teoriyi düzeltmeye, teoriye laboratuvarda elde edilen yeni deney materyaline tabi olmasını sağlayacak bir takım keyfi tahminler getirmeye çalışmıştı. Yaptığı her şey temel ve en önemli şeyin teorinin deneyden çıktığı, dolayısıyla deneyin teoriye ters düşemeyeceği hususunun kabulünden yola çıkıyordu. Teoriyi yeni deneylerle birleştirmek için çok büyük emek harcanmıştı. Ancak düzeltilen ve vazgeçilmesi, bırakılması düşünülmez bir şey gibi görünen teori, eskisi gibi yeni yeni çelişkili deney verilerini açıklamaya yardımcı olmuyordu. Düzeltilmiş teori tıpkı düzeltilmemiş teori gibi aciz kalmıştı. Yeni düşünce işte tam o sırada aklına gelmişti. Strum Mareşal'in omuzlarından apoletleri sökmüştü. Eski teori esas olmaktan, temel olmaktan, her şeyi kapsayan bir bütün olmaktan çıkmıştı. Yanlış değildi, saçma sapan bir yanılgı değildi ama yeni teoriye özel bir çözüm olarak girmişti. Kraliyet giysileri içindeki dul kadın yeni kraliçenin önünde baş eğiyordu. Bunların hepsi bir anda olmuştu. Dipnot, A.S. Pushkin'in Bakır adlı şiirinden. Strum yeni teorinin zihninde nasıl ortaya çıktığını düşünmeye çalıştığında bu birdenbire onu şaşırtmıştı. Burada belli ki teori ile deneyi birleştiren basit mantık söz konusu değildi. Yerdeki izler sanki burada sona ermişti de hangi yoldan gittiğini anlayamıyordu. Eskiden hep teorinin deneyden doğduğunu düşünürdü. Deney teoriyi doğuruyordu. Teori ile yeni deney verileri arasındaki çelişkiler Strum'a göre doğal olarak daha yeni, daha geniş bir teoriye ulaştıracaktı. Ancak şaşılacak bir şey, bütün bunların tamamen böyle olmadığına inanmıştı. Deneyi teoriyle, teoriyi deneyle birleştirmeye çalışmadığı anda başarıya ulaşmıştı tam olarak. Yenilik deneyden değil, Strum'un kafasından doğmuştu. Bunu olağanüstü bir açıklıkla anlıyordu. Yenilik serbestçe doğmuştu, aklı teoriyi doğurmuştu. Bu aklın mantığının nedense bağlarının Markov'un laboratuvarda yaptığı deneylerle ilişkisi yoktu. Teori düşüncenin özgürce oynadığı oyundan kendi kendine doğmuştu ve deneyden adeta kopmuş olan bu düşünce oyunu eski ve yeni deney materyalinin tüm zenginliğini açıklama olanağı vermişti. Deney düşünceyi çalıştırmış olan dış iticiydi, ancak düşüncenin içeriğini belirlemiyordu. Şaşırtıcı olan buydu. Kafası matematiksel ilişkilerle, diferansiyel denklemleriyle, olasılık kurallarıyla, yüksek cebir yasalarıyla ve sayı teorileriyle doluydu. Bu matematiksel ilişkilerin atom çekirdekleri ve yıldızlar dünyasının dışında, elektromanyetik alanların ve çekim alanlarının dışında, uzam ve zamanın dışında, insanlık tarihinin ve dünyanın jeolojik tarihinin dışında, boşlukta başlı başına bir varlığı vardı. Fakat bu ilişkiler onun kafasındaydı. Kafası aynı zamanda başka ilişkiler ve yasalarla, kuantum etkileşimleriyle, kuvvet alanlarıyla, nükleer süreçlerin, ışığın hareketinin, zamanın ve uzamın yasılmasının ve uzamasının özünü belirleyen sabit değerlerle de doluydu. Şaşırtıcı bir şey, bir fizik teorisyeninin kafasında maddi dünyanın süreçleri sadece matematik çölünde doğmuş yasaların yansıması olarak vardı. Strum'un kafasında dünyayı yansıtan matematik değildi. Dünya diferansiyel denklemlerinin iz düşümü, dünya matematiğinin yansımasıydı. Kafası aynı zamanda sayaçların ve cihazların göstergeleriyle, parçacıkların ve nükleer patlamaların hareketini emülsiyona ve fotoğraf kağıdına nakşeden noktalı hatlarla doluydu. Kafasında aynı zamanda yaprakların hışırtısı, ayın ışığı, sütlü darı lapası, sobadaki ateşin çıtırtısı, bir ezgiden parçalar, köpek avlaması, Roma senatosu, Sovinform büronun bültenleri, köleliğe karşı nefret, kabak çekirdeği sevgisi de yaşıyordu. Ve işte teori bu lapanın içinden doğmuş, matematiğin, fiziğin, fizik laboratuvarındaki deneylerin, yaşam deneyiminin olmadığı, bilincin değil, kızgın bilinçaltı torbasının olduğu bir derinlikten yüzeye çıkmıştı. Ve matematiğin dünyayla ilişkisi olmayan mantığı, fizik teorisinin gerçekliğinde yansıyor, ifadesini buluyor ve cisimleniyordu. Teori ise birden ilahi bir doğrulukla fotoğraf kağıdına basılan noktalı bir desen üzerine çıkıyordu. Ve kafasının içi bütün bu işlerle dolu olan adam, diferansiyel denklemlerine ve kendisi tarafından yaratılan gerçeği doğrulayan fotoğraf kağıdı parçalarına bakarken hıçkırıklara boğuluyor ve gözlerindeki mutluluk yaşlarını siliyordu. Bu başarısız deneyler olmasaydı, bir kaos, bir saçmalık ortaya çıkmasaydı, Sokolov'la birlikte eski teoriyi bir şekilde yamarlar, düzeltirler ve böylece yanlış yapmış olurlardı. Neyse ki bu saçmalık ısrarcı olmalarına izin vermemişti. Kafasından çıkan yeni bir açıklama olsa da yine de Markov'un deneyleriyle bağlantılı bir açıklamaydı. Zaten dünyada atom çekirdekleri ve atomlar olmasaydı bunlar insanın beyninde de olmayacaktı. Evet, evet, o mükemmel Markov olmasaydı, makine mühendisi Nozdrin olmasaydı, büyük cam üfleyici Petushkovlar olmasaydı, Moskova Devlet Elektrik Santralları Birliği olmasaydı, metalurji fırınları ve saf reaktör üretimi olmasaydı, bir matematik gerçekliği bir fizik teorisyeninin kafasında keşfedilemezdi. Şıtrumu şaşırtan şey, acıya boğulduğu, sürekli bir iç sıkıntısının beynini ezdiği bir sırada bu yüksek bilimsel başarıya ulaşmasıydı. Peki bu nasıl olabilmişti? Ve çözümlenmeyen, her şey neden onu telaşa düşüren, tehlikeli, cesur, işiyle hiç ilgisi olmayan, sert konuşmalardan sonra kısacık anlarda birden çözüme kavuşmuştu. Ama bu anlamsız bir rastlantıydı kuşkusuz. Bütün bunları anlamak zordu. Çalışması sona ermişti ve Sturm yaptığı çalışma hakkında konuşmak istiyordu. Daha önceleri düşüncelerini paylaşabileceği insanlar olduğunu düşünmezdi. Sokolov'u görmek, Çepijin'e yazmak istiyordu. Mandelstam, Joffe, Landau, Tam ve Kurchatov'un onun yeni denklemlerini nasıl karşılayacaklarını, bölümden, sektörden, laboratuvardan arkadaşlarını ne diyeceklerini, denklemlerinin Leningradlılar üzerinde nasıl bir izlenim bırakacağını gözünde canlandırmaya başlamıştı. Yapıtını hangi başlık altında yayımlayacağını düşünmeye başlamıştı. Büyük Danimarkalı'nın nasıl karşılayacağını... Dipnot, Danimarkalı ünlü fizikçi Niels Henrik David Bohr'u kastediyor, çevirenin notu. Fermi'nin ne diyeceğini düşünmeye başlamıştı. Çalışmasını belki Einstein de okuyacak, ona birkaç şey yazacaktı. Kim yapıtına karşı çıkacak, yapıtı hangi sorunların çözümüne yardım edecekti? Yapıtı hakkında karısıyla konuşmak istemiyordu. İş mektuplarını göndermeden önce genellikle Lyudmila'ya okurdu. Sokakta beklenmedik bir anda bir tanıdığıyla karşılaştığında aklına önce Lyudmila'nın buna çok şaşıracağı düşüncesi gelirdi. Enstitü müdürüyle tartışırken ve sert bir söz söylerken aklından onu nasıl mosmor ettiğimi Lyudmila'ya anlatacağım diye geçirirdi. Yanında Lyudmila olmadan onun kulağına ''Tanrım ne saçmalık'' diye fısıldamadan film seyretmeyi tasavvur edemezdi. Kendini için için endişelendiren her şeyi karısıyla paylaşırdı. Daha üniversite öğrencisiyken bilirsin budala olduğumu kabul ederim derdi. Şimdi neden susuyordu? Yoksa yaşamını karısıyla paylaşma gereksinimi, karısının kendisininkinden daha çok onun yaşamını yaşadığı, kendi yaşamının karısının da yaşamı olduğu inancıyla mı ortaya çıkıyordu? Şimdi ise bundan emin değildi. Lyudmila onu artık sevmiyor muydu? Yoksa kendisi mi Lyudmila'yı sevmekten vazgeçmişti? Karısıyla konuşmak istemese de çalışmasını ona anlattı. ''Ne kadar olağanüstü bir duygu olduğunu anlıyor musun?'' dedi. ''Şu anda başıma ne gelirse gelsin, boşuna yaşamadım duygusu var yüreğimde. Biliyor musun, ilk kez şimdi ölmekten korkmuyorum. Tam bu dakikada, evet bu var, içimde doğdu.'' Ve karısına masanın üzerinde duran yazılarla dolu sayfayı gösterdi. ''Abartmıyorum. Atom güçlerinin doğasına yeni bir bakış, yeni bir ilke, pek çok kapalı kapının anahtarı olacak bu. Bilirsin işte çocukluğundaki şey değildir ama bu duyguyu tanırsın. Sanki karanlık, sessiz, suyun içinden birden bembeyaz bir Nilüfer çıkmıştır. Ah Tanrım!'' ''Çok sevindim, çok sevindim Vitenka'' diyor ve gülümsüyordu karısı. Karısının kendi sorunlarını düşündüğünü, onun sevincini ve heyecanını paylaşmadığını görüyordu. Ve Lyudmila onun anlattıklarını annesiyle de Nadia'yla da paylaşmamıştı, herhalde unutmuştu. Akşam Strum Sokolov'a gitti. Sokolov'la yaptığı çalışmayı konuşmak istemiyordu, duygularını da paylaşmak istiyordu. Sevgili Pyotr Lavrentyevich onu anlayacaktır. Zeki biri olmanın ötesinde iyi ve saf bir ruhu vardır. Aynı zamanda da Sokolov'un onu azarlamasından, daha önce umutsuzluğa düştüğünü anımsatmasından korkuyordu. Sokolov başkalarının davranışlarına açıklama getirmeyi ve bir sürü laf edip akıl vermeyi severdi. Uzun zamandır Sokolov'un evine gitmemişti. Bu süre içinde herhalde 3 kez falan konuklar toplanmıştı Pyotr Lavrentyevich'in evinde. Bir an Madyarov'un fırlak gözlerini düşündü. Cesur şeytan diye geçirdi içinden. Ne tuhaf, bütün bu süre içinde akşam toplantıları hemen hemen hiç aklıma gelmemişti. Şimdi de bu toplantıları düşünmek istemiyordu. Bu akşam sohbetleri nasıl bir endişe, korku, kaçınılmaz bir felaket beklentisi yaratıyordu. Aslında artık diller iyice çözülmüştü, bağırıp duruyorlardı. Ama işte Stalingrad direniyor, Almanlar durduruldu, tahliye edilenler Moskova'ya geri dönüyorlar. Bir gün önce Lyudmila'ya şu dakikada bile olsa artık ölümden korkmadığını söylemişti. Yaptığı eleştiriler aklına gelince korktu. Madyarov ise artık tümden açılmıştı. Anımsaması tüyleri diken diken ediyor, Karimov'un kuşkuları ise son derece korkunç. Ya Madyarov sahiden provokatörse? Evet, evet, ölmekten korkmuyorum diye düşündü Strum. Ama şu anda zincirlerinden başka kaybedecek bir şeyi olmayan bir proleterim ben. 3. ayrımın sonu. Sayfa 40.